Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Altı çizili ile karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bu hafta Mehmet Ali Türkal'la birlikteyiz. Mali Selam abi, nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Mehmet Ali Türkkal diye girince bir anda sanki farklı birisinden bahsediyor diye düşündüm. Mali dediğiniz için sürekli artık insan ismini garipsiyor.
Abi önce bir kimlikte ne yazıyorsa onunla bir giriş yapıyoruz. Sonra dönüyoruz yani kendi özümüze tabii. Yapacak bir şey yok.
Ercan'a da Ahmet deyişin gibi.
Abi o işte o heyecandan bazen dilimiz şey yapıyor, sürçüyor. Yani gerçi dil sürçmesine girmiyor ama kafamız karışıyor diyelim, yani o kadar olur. Bir de şu var, ben şey de yapamıyorum. Yani tamam, Sercan'a Sercan diyoruz okey, de adamın iki ismi var. Kafam karışıyor, Ahmet diyebiliyorum yani. Ben ona önceden şeydeyken de, bizim Kadir Has zamanında da bazen Ahmet diyordum, yani böyle şeyler oluyor.
O zaman bundan sonra Barış'a da Feridun demeni bekliyoruz Sayın Koç. En kısa sürede duymak istiyoruz bunu.
Tamam, bir sonraki onunla yaptığımız kayıtta ona da Feridun olarak seslenip üçlemeyi tamamlayayım. Gerçi sana hiç şey demedim ya. Başka bir şey seslenmedim. Hep Mali demişimdir de. Öyle gibi.
Aynen ya, benim isim ayrı olmadığı için yani ayrılamıyor. İstesek de ayıramıyoruz. O yüzden yani sadece Ali veya sadece Mehmet diyen olmuyor.
Evet.
Ya Mali diyorlar ya Mehmet Ali diyorlar. Bu şekilde gidiyor. Artık alıştık zaten ya.
Evet, senle uzun süredir baş başa bir kayıt yapmamıştık. Bayağı oldu değil mi? Çok uzun zaman oldu. Yani kadro mühendisi
Maç.
falan birlikte muhabbet ettik ama altı çizilde baş başa bir kaydımız olmadı çok uzun süredir.
Yok, yine bir Beşiktaş muhabbeti yapmıştık. Sezon öncesi galiba. O da geçen sezon. Bu sezon da değil. Onun sonrasında bir kayıt olmadı. Şampiyonluk kaydı da yapmadık. Bak sen o zaman.
Yaptı. Şampiyonluk kaydı yapmadık mı? Yaptık ya. Senle yaptık. Sonra da bir de sezon başında bir Şampiyonlar Ligi'ne girmeden önce işte bir şey yapmıştık. Sezon başlarken bir kayıt
O
yapmıştık.
şampiyonluğu yaşayamadık ya, pandemi vesaire. Bizim sağ olsun bu yönetimin müthiş Sergen Yalçın sözleşme süreci falan. Bildiğin şampiyonluğu bir gün falan yaşadık yani. O da sokağa bile çıkamadık. Garip bir şampiyonluk oldu. Çok değerli, çok güzel bir şampiyonluktu ama maalesef bize yaşatmadılar sağ olsunlar.
Şey, bir de yani son maç deplasmandaydı, Göztepe'deydi. O yüzden hani son maç kendi stadında olmayınca şampiyonluk maçı zaten bir eksik.
Olsa ne olacak ki, içeri almadı. Yani biz Beşiktaş'a gitmiştik. Yani şampiyonluk kutlamalarına polis almamıştı. İşte pandemi vesaire. İşte tekne turu yapılmadı biliyorsun. Hiçbir şey olmadı yani.
Evet.
Böyle çok yavan bir şampiyonluk geçti. Kutlayamadık da. Dediğim gibi işte sonrasında Sergen Hoca'nın süreci zaten iyice tatları kaçırdı. Çok uzun bir süreç. İmzalayacak mı, imzalamayacak mı? İşte Rıdvan Dilmen çıktı, anlaşmayacak dedi vesaire. Böyle olaylar sonunda imzaladı ama böyle bir buruk bir sevinç oldu. Gerçekten bak şimdi hatırlayınca sanki böyle kötü bir sezonun ardından geçirdiğimiz bir yaz gibi oldu o
Evet.
dönem.
Ya işte
Sonrasında da zaten yüzümüz gülmedi.
sen de
Aynı süreç devam ediyor.
tabii o şey zaten garip bir sezondu. Tribüne gidemiyordun. Yani maçlar seyircisiz oynanıyordu. İşte dediğin gibi şampiyonluk o yüzden hiç tadı çıkarılamayan bir şampiyonluk oldu bir taraftan da. Sonrasında da o buruklukla gerçekten hep öyle ya. Bilmiyorum kaç sezondur bütün sezon başları, sezon ortasında yine tuhaf tuhaf işler yapılıyor. Hep bir buruk gidiyor yani Beşiktaş. Ben hep
Ya
burada
Beşiktaş 3 sezondur araya girdi Mustafa. Ya Eylül-Ekim'de havlu atar mı bir takım ya? Yani sıradan bir Anadolu takımının bile Eylül-Ekim'de şampiyonluk şansı vardır dersin yani. O Beşiktaş Eylül-Ekim ayında yani ligden kopmayı başarıyor. Gerçekten bu da büyük bir başarı. Yani tebrik etmek lazım emeği geçenleri. Çünkü isteseler de böyle sürekli hale getirebilecekleri bir şey değil. Yani bir şeyde istikrar sağladılar, evet. Erken havlu atma konusunda güzel bir istikrar sağladılar. Tebrik ederim emeği geçen herkese.
Yavaş yavaş bu düzen şey bu dönem sona eriyor gibi. İşte bir kongre kararı alındı. Yönetim istifa etmedi bu arada. Sadece kongreye götürüyor kulübü. Yeni bir seçim süreci başlayacak. Bu da ilginç bir yöntem. Yani aslında burada Şenol Güneş'i biraz tebrik etmek lazım. Yani hoca baktı ki işler sarpa sarıyor. Kendisini de toparlayabileceği bir şey de göremiyor. Ve sağ olsun onun zorlamasıyla, onun istifasıyla yönetimi birazcık zor durumda bırakmış oldu ve yönetim aslında bir gece önce yapması gereken şeyi Ertesi gün Şenol Güneş'in istifasından hemen sonra yapmak zorunda kaldı ve seçim kararı aldı. Oradan bir başlayalım. Bilmiyorum, Şenol Güneş'e ben özellikle Avrupa Şampiyonası sonrası çok kızgındım. Hala orada yaptıklarına, sonrasındaki söylemlerine çok kızgınım ama burada gerçekten çok takdir ettim yani Şenol Hoca'yı. Gerçekten hani Şenol Hoca biliyorsun Trabzonlu, Trabzonsporlu bir spor adamı ama bir Beşiktaşlı'dan daha çok bir Beşiktaşlılık gösterip takım geleceği adına bence müthiş bir karar aldı. Sen ne diyorsun?
Ya Şenol Güneş'e ben hiçbir zaman hak ettiği değerin verildiğini düşünmüyorum. Tabii ki hani dört dörtlük bir insan değil. Tabii dört dörtlük insan var mı? Bu da tabii büyük bir soru işareti. Herkesin hataları, sevapları, yanlışları, doğruları vardır. Ama Şenol Güneş özellikle yanlışları tarafından sürekli vurulan bir isim. Yani bir yanlış yapıyorsa beş vurulan bir isim. O yüzden Şenol Hoca'ya ben hep haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki hani üstüne gidilmesi gereken durumlar oluyor dediğim gibi ama bu diğer başkalarına yapıldığı gibi olmuyor. Her seferinde Şenol Güneş'i direkt böyle indirmeye yönelik oluyor. Yaptığı her hatadan çok fazla üstüne gidiyorlar. Ve tabii onun karşılığı olarak o da herhalde kendi bir savunma refleksi geliştirmiş. Böyle bazı olaylara farklı tepkiler verebiliyor ya da kendini tam anlamıyla anlatamayabiliyor. Onun da eksikliği var tabii bu konularda ama genel olarak bence baktığım zaman Şenol Güneş'in üstüne çok fazla gidiliyor. Yani haddinden fazla eleştiriliyor, hatta vuruluyor diyebilirim. O yüzden Şenol Güneş'e ben hep artı bir puan veriyorum. Dediğin gibi bu sefer yaptığı da büyük işti yani. Yönetim için baktı, orada bir ışık göremedi ve bıraktı. Keşke bunu daha erken yapsaydı diyebilirim, sezon başında vesaire. Çünkü ya Beşiktaş taraftarı bir şeye tepki gösteriyorsa bunun sonucunda o tepki gösterdiği şey gerçekleşiyor. Yani yapılan transferler, gidilen süreç, yönetimin tavrı, taraftara bakışı ya belliydi yani. Yani bunun çok fazla sürmeyeceği ve bir yerde patlayacağı, başkan ne kadar ben görev süremi tamamlayacağım dese de burada bir erken kongre kararının alınacağı belliydi. Bu daha güzel olsaydı keşke. Yani çok fazla tepkiler artmadan, hani küfre, hakarete varmadan, yine tam o noktaya gelmedi ama şu an süreci uzatmaya devam ediyorlar. Hani kongre kararı aldık dediler, dediğin gibi istifa etmediler. Onu da açıklamıyorlar, işte acaba Galatasaray'ı yenersek biraz daha kalabilir miyiz gibi bir düşünceleri var galiba. Maalesef daha da kötü olacak. Hala diretiyorlar. Anlamıyorum gerçekten. Ama Şenol Güneş'e tekrar geri dönersek, dediğim gibi bence çok iyi bir iş yapmış oldu. En azından Şenol Güneş istifa etmez, son ana kadar bekler diyenleri boşa çıkarmış oldu burada ve bence Beşiktaş'ı gerçekten sevdiği için böyle bir davranış yaptı diyorum. O yüzden Şenol Hoca'ya da tekrardan ben de teşekkür edeyim. Kendisine emekleri için, bize şampiyonluklar yaşattığı için, Avrupa'da güzel başarılar elde ettiği için tekrardan teşekkür etmiş oldum. Muhtemelen son kez Beşiktaş'a gelmiş oldu. Böyle bir vedayı istemezdik. Belki Avrupa'da nispeten başarılı olabileceğimiz bir ligde güzel sonuçlar elde edebilirdik ama olmadı. Bu şekilde olması gerekiyormuş diyorum. Ve sözü sana bırakayım tekrardan. Şenol Güneş'le ilgili senin belki eklemek isteyeceklerin vardır.
Ekleyeceğim sadece şey, hani daha erken olabilirdi demiştin. Hoca biliyorsun çok inatçı bir adam. Birazcık da dediğim dedik bir adam. Muhtemelen eninde sonunda bu kadrodan bir şey çıkarabileceğini düşünüyordu herhalde. Ama Lugano maçı, yani ne olursa olsun hani 10 kişi de kalsan 2-0 yaptığın bir maçı oradan 3-2 vermez kendi evinde. Ya bu, o artık herhalde bardağı taşıran kendisi için de son damla oldu. Gördü ki ne olursa olsun bu kadronun artık psikolojik olarak da bir direncinin kalmadığını, özgüveninin kalmadığını görünce artık zorlamanın bir anlamı kalmadığını düşündü muhtemelen. Daha erken bilmiyorum. Yani muhtemelen bir şeyler çıkarabileceğini düşünüyordu bu kadrodan ama yani neresinden tutsan pek bir şey çıkaramayacağın bir kadro gibi de görünüyor. Ama tabii farklı şeylerin de denenmesi gereken azıcık da olsa ya bu kadar da kötü şeyler göstermeyecek de bir kadro bence. Çünkü geçen sezondan yine elinde tuttuğun bir sürü önemli değer de var. Geçen sezon yine bayağı iyi bir iş çıkarmış sonradan gelip bu kadronun çoğuyla. Ama hep aynı şeyleri deneyerek farklı bir şey çıkarmaya çalışmak da hocanın en büyük yanlışıydı bence. Yazın başından bu yana ki işte o nispeten kolay rakiplerle oynanan o eleme maçları herhalde birazcık onun da artık nasıl denir onu, gözünü mü boyadı ya yoksa Ya bu kadar kötü oynarken bile bir şeyler çıkarabiliyoruz. Bu takım biraz oynamaya başlasa biz bir şekilde şampiyonluk yarışının içinde oluruz diye mi düşündü bilmiyorum ama yok yani. Bu hani neresinden baksan pek bir şey çıkartamayacağı bir kadroydu. Yani o hocanın hani geçiş oyunu için belki az çok bir şeyler yapabilecek bir kadro ama topu ayağına alıp da hiçbir şey yapamıyor. İşte en son İstanbul maçını izledik yani. Böyle bir ilk yarı sen son zamanlarda hatırlıyor musun Beşiktaş'ın? Yani kadrosu bu ne kadar kötüyken bile öyle bir ilk yarı oynamamıştır herhalde. Yani top ayağında, İstanbul'un zaten topu almak gibi bir niyeti yok. Yani bu kadar yavaş, bir sağa bir sola, bir ileri bir geri ama hiçbir şey üretemeyen bir kadro. Ki burada ben hani geleceğiz sonrasında biraz seçim sürecini de konuşuruz seninle ama hani Burak Yılmaz da beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yani hocanın çıkardığı kadronun aynısını çıkararak yani bana çok saçma geldi. İşte insanları dinliyorum. İşte hocanın çıkardığı kadrodan çok fazla değişiklikler yaparak ona saygısızlık yapmak istemedi. Ne saygısız abi? Olmuyor işte yani. Yani aynısını çıkararak saygı mı göstermiş oluyorsun? Saygı öyle gösterilmez benim. Çıkarsın, emeklerine teşekkür edersin. Bu şansı bana verdiği için teşekkür ederim dersin. Maçtan önce ya da sonra. Tamam, saygını gösterirsin. Hocanın yaptığı tercihlerin aynısıyla tekrar sahaya çıkıp ne oyun anlayışında bir değişiklik var ne dizilişte bir şey dene yani bir şey yap. Bir de şey açıklaması beni çok kızdırdı. İşte biz hafta boyunca ne taktik ne teknik hiçbir şey konuşmadık yapmadık. Yüreğinizi sahaya koyun. Ya abi zaten taktik teknik bir şey yapman lazım. Yani bu takımla bir şey çalışman lazım. Bir şey denemen lazım ya. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum abi ya? Bana çok saçma geldi yani.
Ya Burak Yılmaz için bir şey diyemiyorum yani çünkü bir anda geldi orada göreve başladı. Hani çok yeni bir isim. Biliyorsun popülizmi seviyorlar Türkiye'de. İşte Önder Karaveli dönemi vardı. Burak Yılmaz da benzer açıklamalar yaptı. Ağladım, duygulandım, şöyleydi, böyleydi. Koltuğa oturdum, kalktım. Bizim insanımız bunu seviyor biliyorsun. Bunları söyleyip geçti yani teknik taktik çok fazla bahsetmedi dediğin gibi ama diğer konuda katılmıyorum. Orada maalesef bu Türkiye'nin yapısına göre Burak o şekilde düşünmüş olabilir diyorum. İyi niyetle bakıyorum belki de. Hani çok fazla değişiklik yaptığında işte şöyle oldu, böyle oldu, Şenol Güneş'in kuyusu kazıldı vesaire. Milyon tane şey söylenir ki böyle de bile söylenmiş. Biraz takip ettim. İşte oyuncular ve Burak Yılmaz'ın Şenol Güneş'in arkasından iş çevirdiği vesaire bile konuşanlar vardı. Tabii ki çok uç örnekler olsa da hani o dediğin gibi bir radikal karar çok çok farklı yorumlanabilirdi. O yüzden orada bir Burak Yılmaz'ın çok fazla üstüne gitmiyorum. Çok erken. Ben şimdi Galatasaray maçı var. Orada da çok fazla üstüne gidemem açıkçası. Yani ne diyecek, ne çıkaracak bilmiyorum ama yani sezon yani %80, %90 oranında artık kayıp. Sonrasına bakacağız. Yönetim vesaire değiş. Yani Şenol Güneş'e tekrar hani kapatmıştım ama döndüğüm noktada hep böyle yönetimi savunur gibi yapmıştı. Ama esasında savunduğunu düşünmüyorum. Ben o bir birlik yakalamak istiyordu. Yani çünkü taraftar ve yönetimin kopuk olduğunu görüyor. Bu durumda ilerleyemeyeceğini de görüyor yani Şenol Güneş sonuç olarak yıllardır futbolun içerisinde. Taraftar ve yönetim birbirinden kopukken takım gitmez. Onun o yönetimi savunma çabaları taraftarı işin içine katmaktı ama olmadı. Daha da ters tepti. Hoca da böyle olduğunu görünce bence bıraktı. Çünkü transferde net olarak söyledi işte Afrikalı istemediğini, istediği stoperleri ya da 2-3 adam almak yerine sadece Talisca gibi net bir adam alın bana dedi. Yani söylenebilecek şeyleri söyledi ama yönetim
Abi
yapmadı.
o Talisca açıklaması yani aslında tamamen yönetime yapılmış bir açıklamaydı. Yani yönetime aslında orada direkt mesaj gönderdi. Bize bir şey anlatmadı yani. Bakın ben bunu istiyorum dedi. Yani çok netti
Çok
kendisi
net
yok.
yani. Onun yerine de gidip 3 tane isme çok daha fazla para verip ya Beşiktaş 10 transfer yaptı, bir tane net isim almadı. Maalesef bir tane net transfer yapmadı. Yani Galatasaray'ın aldığı isimlere baktığın zaman şimdi Davinson Sanchez'in ne yapabileceğini biliyoruz. Beşiktaş'ın da gündemindeydi ama Beşiktaş bonservisi pahalı diye almadı. Yani bonservisi pahalı diye almayıp 2 tane yarım stopere imza parası, yıllık parası vesaire diyerek daha çok para veriyor. Beşiktaş'ın akıl almaz bir matematiği var. Hani son günlerde sosyal medyada görmüş kız matematiği diye bir şey var. Böyle kendince hesaplamalar yapıp kâra geçtiklerini düşünüyorlar. Muhtemelen Ahmet Nur Çebi'de de böyle bir matematik var. Orada kendince bir hesap yapıp kâra geçiniyor. Halbuki yani Beşiktaş'ı soktuğu zararlar bir değil, beş değil, on değil yani. Hala ekonomik anlamda da iyi yönettiğini söylüyor. Belki bir adama çok fazla para vermiyor ama üç tane adama o bir adama vereceği paradan daha fazla verip hiç de yarar sağlayamıyor. Böyle çok daha da büyük bir zarara sokmuş oluyor. Ve hala da bunun farkında değil. Acı olan nokta bu.
Evet, yani bak algı çok değişti. Şimdi Fikret Orman geldiği sezon işte herkesi ikna etti, gelir gelmez. Biz dedi işte bir feda sezonuna giriyoruz dedi. Değil mi? Herkes iknaydı o sezon.
Evet Mustafa
Ramazan
sözünü
Aybaba.
unutma. Sözünü unutma araya giriyorum. Şimdi bu sene başında diyorlar çok fazla para harcamayacağız. Taraftar tepki gösteriyor parayı basacağız diyorlar. Böyle sürekli bir kavram karmaşası var. Yani net bir açıklama olsa zaten onun arkasından gitse kimse bir şey demez. Ama maalesef sürekli böyle 3 günde bir 5 günde bir rüzgara göre yön değiştirmeye çalışıp bambaşka bir saçmalığın içine giriyorlar. Deyip
Altı
sözünü sana bırakayım.
dolu bir şey yok. Yani o adımı atacak altını doldurdukları bir düşünce yok, bir fikir yok. İşte mali kaynaklarımız kısıtlı. Biz öyle büyük transferler yapamıyoruz deyip senin dediğin gibi 3-4 tane yarım futbolcuya daha toplamda baktığında aslında daha fazla paralar harcamış oluyoruz. Şimdi Fikret Orman döneminde o feda sezonuna geri dönersek abi, evet düşük profilli ama görece potansiyeli olan futbolcular tercih edilmişti o dönem. Yerli, yabancı. Şimdi kaç sezondur? Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz sezonu kenara ayıralım. Düşük profilli ve düşük maliyetli futbolcular transfer edilmeye çalışılıyor sözde. Ama üstüne bir yapı kurabileceğin hiçbir kadron yok hala. Ya 4 senede sen buna gerçekten emek harcasaydın, potansiyeli olan ama gerçekten maliyeti uygun futbolcularla bu kadroyu yeniden şekillendirmeye başlasaydın belki de şu an elinde bir iki eklemeyle bu yaz şampiyonluk yarışında olabilecek bir takımın olurdu. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Çünkü
Ya öyle ve Mustafa yani araya giriyorum ve isim de belliydi ya. Hani Redmond'u alamamıştı. Beşiktaş Tadiç için bir ay görüştü Ajax. Ajax'la Tadiç'le görüştü. Tadiç Beşiktaş'ta konuştuktan sonra sözleşmesini feshetti. Beşiktaş için önünde duruyorken Tadiç'i bile çok komik bir rakamlara Fenerbahçe'ye bıraktım ve Fenerbahçe başkanı bizzat gidip Tadiç'le görüşüp aldı geldi. Beşiktaşlar maalesef WhatsApp'tan yazışıyordu. Ya sen bir aydır görüştüğün Tadiç gibi bir adama hala WhatsApp'tan yazmaya devam edersen, yani ciddiyetsiz davranırsa sor diyor ki işte bir tane oyuncuyu kaybettik Beşiktaş taraftar bize kızdı. Ya bu bir oyuncuyu kaybetme meselesi değil ki. Sen burada ciddiyetsizliğini gösteriyorsun. Sen burada takımı ne kadar ciddiye aldığını, o insanları ne kadar ciddiye aldığını, sezonu ne kadar ciddiye aldığını göster. Ali Koç ne diyor? Ya işte bana teklif ettiler. Tadiç'i ben yaşlı dedim. Zeko'yu zaten almış istemedim. Muhtemelen o menajer arkadaşı. Bu arada Tosic de aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor. Zaten çok ciddi uğraş verdi. Bizim yöneticilerden daha fazla utandı. Ali Koç orada ne diyor? Ben Hollanda'ya gittim ve karşımda beni Grand Tuvalet bekleyen bir isim vardı diyor. Ve orada ben zaten onun ne kadar ciddi olduğunu ve oynamaya istekli olduğunu gördüm ve hemen alıp geldik diyor. Aynı şey Tadiç için de geçerli. Tadiç bir bakıyor karşıda özel uçağıyla onunla görüşmeye gelen bir başkan var. Diğer tarafta WhatsApp'tan kimin yazdığı belli değil. Artık kulüpten birisi mi yazıyor, onun arkadaşı mı yazıyor, biri telefonunu birine vermiş, kim yazıyor? Yani şimdi baktığın zaman burada para diyebilir misin her şeye? Yani Tadiç için sadece parayı seçti diyebilir miyiz? Tabii
Hayır
ki
tabii ki.
Fenerbahçe
Hatırlamıyor musun
teklif.
abi? Gezal'la yapılan transfer görüşmesini hatırlıyor musun? Rakı masasında görüntülü konuşmayla Gezal'la konuşuyordu. Son dakika sonra şeyler yetişti. Bilmiyorum hatırlıyor musun o görüntüyü?
Ya
Görüntülü görüşmeyle
maalesef,
başkan yapıyor bilmem ne.
maalesef. Ya maalesef. Yani olayın ciddiyeti bu. Yani profesyonel dediğimiz hiçbir şey yok Beşiktaş'ta. İşte Ceyhun Kazancı vardı. Onun bambaşka durumları vardı. Burada maalesef muhabirlerle ilişkileri vesaire. Sadece kendi PR'ını yapmak için işte Barcelona'ya gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Yani senin tek işin bu. Ya dediğin gibi takım oturmuş. Sezon bitmeden bizim transferleri en azından boşta olanlarla 2-3 tane söz kesmemiz lazım. Belli zaten nereye isim alacağımız. Bu da çok kolay yani. Sayısı nasıl aldık bir sene önce? Çok fazla faydalanamadık ama sonuç olarak Premier Lig'de banko oynayan bir isimdi. Etkili de bir isimdi. Bir sene öncesinde sözümüzü kestik. Sezon biter bitmez de imzaladık. Yani bu çok inanılmaz zor bir şey değil. Böyle bir sürü oyuncu vardı ve Beşiktaş hiçbirinde gitmeyip hiçbir şey yapmadı. Eline gelen fırsatları da değerlendirmedi. Sonra garip transferler yaptı. Yani Oxlade-Chamberlain yıllardır oynadığı maç sayısı belli. Ya nasıl böyle bir risk alabiliyor Beşiktaş?
Abi
Ya
bir de
yetmiyor,
Chamberlain'in
onu alıp üstüne Bailey'i alıyor. Yani son gün Bailey'i git. Yani sonra taraftar niye sinirlendi diyorlar. Gerçekten Beşiktaş taraftarına helal olsun, hala saygılı biçimde davranabiliyor. Yani resmen dalga geçer gibi transferler yapılıyor. Ve para 2,5 milyon euro gibi ciddi bir para veriyor Bailey'e Beşiktaş. Oxlade-Chamberlain'e o kadar para veriyor. Ondan sonra insanlardan neden beni eleştiriyorlar diyor. Ben anlamıyorum falan diyor başkan. Ya başkan
Başkan,
yani...
sen almak için futbolcu transfer ettin. Yani transfer etmiş olmak için. Yani Chamberlain hadi oynamadı bilmem ne, tamam. Belki oynar, oynadıkça form tutacak. Belki burada sakatlanmayacak.
Mustafa oynayıp oynadıkça form tutması değil ki mesele. Yani
Hayır.
geçmişim ortada. Beşiktaş gibi bir takımın şu anda maddi açıdan böyle çok fazla parası saçacak durumda olmayan bir kulübün çok ciddi bir parayı Oxlade gibi bir adam. Yani kalitesinden bahsetmiyorum. Sakatlık vesaire, son oynadığı maçların geçmişinden bahsediyorum. Böyle bir adama böyle bir yatırımı yapamaz Beşiktaş.
Yapamazsın
Geçen
tabii.
sene de sen Dele Alli'ye yapmışsın bunu.
Evet.
Bir fayda sağlayamamış. Aynı benzer profildeki bir ismi. Ha, Dele Alli'nin belki fiziksel probleminden ziyade zihinsel problemi vardı. O farklı bir durum ama burada da aynısı geçerli esasında. Sonuç
Hayır,
olarak
şunu diyeceğim. Bir de ihtiyacın olan profilde bir futbolcu değil. Yani senin sahada sorunu çözecek bir futbolcu da değil. İhtiyacın olan bir mevkiye aldığın bir futbolcu da değil. Hadi Dele Alli o zaman evet öyleydi. İhtiyacın olan bir pozisyon için bir futbolcuydu. Chamberlain değil. Yani senin yaratıcı bir futbolcuya ihtiyacın vardı. Ama öyle bir futbolcu da değil. Yani ne için? Açık için de alınmadı. Yaratıcılık sorununu çözebilecek bir futbolcu da değil. Yani alınmış olmak için alınmış bir futbolcu. İşini de görmüyor yani sahada. Geçen işte vardı, istatistik paylaştık, kendi aramızda da konuştuk. Yani İstanbul maçında en fazla top kaybı yapan futbolcu. Yani senin orta sahada bir şeyler yapmasını beklediğin futbolcu, sahanın en çok top kaybedeni. Yani hani tabii ki fiziksel durumunun da bunda etkisi var ama yani senin derdine deva olacak bir futbolcu da değil. Hani fiziksel olarak iyi olsa da. Ya böyle saçma da bir durum var. Ben zaten o yüzden hani Burak Yılmaz'a birazcık daha kızmamın nedeni, yani bir şey dene. Hani şu sahadaki çıkan 11 ve o düzen şu an senin işini görebilecek bir 11 ve düzen değil. Değiştir, ne bileyim, çift forvet yap, üçlü çık. Hani böyle hani çok radikal bir şey yapmana gerek yok yani. Ya atıyorum tamamen Muleka ve Aboubakar'la çift forvet yap ya da Cenk'le yap, bir şey yap yani, hani bir şey dene diye diyorum. Çünkü üretemiyorsun. Çok kısır bir şey var. Neden? Çünkü çok saçma sapan bir kadro kuruldu. Yani işte Gezal'a güveniyorsun ama Gezal bitmiş abi. Yani İstanbul maçında Aboubakar top kaybında orta sahaya kadar dönerken beyefendi daha ceza sahasının yayından çıkamıyor. Hani ayaklarını sürüyerek geri falan dönüyor yani. Top ayağında yokken sıfır. Hani eskiden de top ayağında yokken çok fazla bir etkisi yoktu ama geriye koşardı yani Gezal. Öyle şeyde bir futbolcu değildi. Bitmiş tamamen. Yani tabii ki birazcık topu ayağının altında, azıcık kıpırdandığında takım biraz bir şey, hani top oynuyormuş gibi görünüyor ama onun dışında ona da güvenemiyorsun. Neyse, hani dediğin gibi baştan sona bütün transfer sezonu, ki sadece bu transfer sezonu değil yani bu yönetimin geldiğinden bu yana geçirdiğimiz tüm transfer sezonları fiyaskoydu. İşte bir fiyasko da, bunu burada çok konuştum ben ama, Sergen Yalçın'la anlaşma süreci var. Diğer fiyasko Redmond'la, 1,5 ay Redmond'la uğraştık abi. Yani olmuyorsa olmuyor, bitmiştir yani. O zaman vedalaşıp işine bakacaksın yani. 1,5 ay Redmond'la uğraşılır mı ya,
Yani
bilmiyorum.
şöyle bir şey var. Diyorlar ki Redmond'un çok önemli bir problemi vardı. Bir de çok önemli bir problemi varsa bu bir anda mı ortaya çıktı? Eğer bu kadar önemli bir problemse başından beri vardır zaten. Yani neden 1,5 ay peşinde koşuyorsun?
Evet yani.
Ya demek ki sen bir şekilde ikna edemedin o zaman. Ben sana ikna olmuyorum çünkü. Eğer çok hayati bir şeyse zaten hani sen dersin ki bana Allah korusun böyle çok önemli bir şey vardır. Mali bu şekilde dersin. Hani ben onun üzerinden ikna etmeye çalışmam, anladın mı? Çok geçerli bir sebep. Hani Mustafa gel bak hani devam et demem.
Evet.
Ama sen bir yandan ısrar ediyorsan demek ki sen ikna edebileceğini düşünüyorsun ve o kadar hayati bir mesele değil diyor. Ya burada bir yanlışlık var. Ya mesele o kadar hayati değil ya sen zaten bu işin hiç bilmiyorsun. Muhtemelen Beşiktaş yönetimi bu işi hiç bilmiyor. Zaten bunu çok defalarca bize gösterdi. O yüzden çünkü Redmond oynamıyor orada da.
Ya
Yani
bize gelmeden önce de zaten doğru düzgün oynayamıyordu. Burada işte birkaç maçta hani bu lig için sansasyonel bir iki iş yaptı. Evet, iş, yani
ama
oynadığı dönem
Beşiktaş
için
için çok
özellikle
önemli bir şey, önemli bir oyuncuydu. Yani top taşıması.
tabii çok Şenol Güneşlik bir oyuncuydu. Bence gelse bu sezon da değerlendirirdi onu. Sonradan sokarak ya da bazı maçlar 11'i işte görev vererek, ama olmadı işte, olmuyormuş yani. Demek ki ya kendi ikna olmadı ya dediğin
gibi. Bir tane isim alamadık ya. Yani bir tane Beşiktaş'ın oyununu değiştirecek, Beşiktaş kötü oynadığında bir iş yapacak bir futbolcu yok Beşiktaş'ta ya. Adana Demirspor'daki Yusuf Sarı yok Beşiktaş'ta. Ya Galatasaray ve Fenerbahçe'dekileri zaten saymıyorum. Yani Beşiktaş'ın şu an kadro kalitesi, evet isim isim baktığı zaman kadrodan iyi işler çıkabilir. Ama böyle oyunu değiştirecek, taraftarı heyecanlandıracak bir tane isim alamadı Beşiktaş.
Evet, maalesef.
Yani gerçekten sadece bunu arıyordu Beşiktaş zaten. Ama oraya yani bir sürü de fırsat geldi eline. Hiçbirini de değerlendiremedi.
Bu şey ne oldu ya? Pereira ne oldu? Ya bu Pereira neden gündeme geldi de sonra olmadı mesela? O da çok saçma.
Ya sonra Beşiktaş almadı falan dediler. Zaten en son Beşiktaş'ın yabancı şeyi doldu. Yani Onana niye alındı zaten biliyorsun. O büyük soru işareti. Yani bilemiyorum ya. Yani o kadar kötü ki. Hani bir tane iyi bir şey var desen Rashica geldi. Onu da nasıl aldılar? Kim süreci yürüttü bilmiyorum. Genelde Galatasaray'ın böyle bekletip alamadığı isimler Beşiktaş'ta faydalı oldu. Jetson bunlardan bir tanesi. O da Galatasaray tarafındaki beceriksizlik. Muhtemelen Rashica'da da öyle bir durum oldu. Ama şu an için mesela Galatasaray eksikliğini hissetmiyor diyor. Çünkü Galatasaray Beşiktaş Rashica'yı aldığı gün, ertesi günü gitti. Hakim Ziyeh'i getirdi. Hem kamuoyundaki bu baskıyı kırdı. Hem taraftar üzerindeki baskıyı kırdı. Bence Galatasaray için önemli bir isimdi Rashica. Ama şu an konuşuluyor mu? Hayır. Hem Galatasaray'a iyi gidiyor hem gelen isim. Her ne kadar sakatlık problemleri yaşasa da oynadığı maçlarda kalitesini gösterdi. Ya Beşiktaş bunu yapamadı. Yani Beşiktaş da Tadic'i kaybettiği günün ertesi günü bir şey yapamadı. Amartey'i falan aldı. Ya Amartey kötü bir isim mi? Hayır. Ama Beşiktaş net bir isim arıyordu. Net bir stoper arıyordu. Alamadı. Yani stoper alamadı.
Afrika Uluslar Kupası başlayınca ne yapacağız?
İyi mi oluyor, kötü mü oluyor bilmiyorum ki, göreceğiz.
Neyse. Şeye geçelim buradan. Şimdi evet, tüm bu kötü şeyler toplandı. En sonunda yönetimi Şenol Güneş'in istifasından sonra kongre kararına itti. Bir kongre kararı alındı. 24'ünde deniliyor.
Alınmadı ki kongre kararı. Yani burada bile insanların sinir uçlarıyla oynuyorlar ya. Yani kongre kararını aldık diyorlar. Tarih söylemiyorlar. Yandan bir sürü basın mensubu haber yapıyor. İşte tekrar aday olacak. Yok şu kadar oyu var, bu kadar oyu var. Yok dernekler destekliyor. Yok Galatasaray maçını kazanıp tekrar çıkışa geçecek. Tekrar aday olacak. Yani hani öyle bir duruma getiriyorlar ki insanları Beşiktaş'tan tamamen soğutacaklar.
24'üne bir tarih verdiler. 24 Ekim'de işte açıklama yapıp hem aday olup olmayacağını hem de kongrenin tarihini açıklayacak deniliyor. Bakalım yani şu an önümüzdeki hafta en azından o tarihi biliyoruz. Ayrıca diyelim ki Beşiktaş yani büyük bir mucize oldu ve Galatasaray maçını kazandı diyelim. Bu Beşiktaş'ın yükselişe geçtiğini mi gösterecek? Ne olacaklar?
Hayır, başkan neye inanıyor gerçekten bilmiyorum. Kimlerle konuşuyor? Yani yanındaki arkadaşları kim? Akıl verenler kim? Gerçekten hepsiyle ben tanışıp böyle sohbet etmek istiyorum. Nasıl bir dünyada yaşıyorlar? Nasıl bir Beşiktaş görüyorlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Ya onun da böyle samimi fikirlerini duymak istiyorum ya. Yani inanılmaz ya. Yani kaç tane Beşiktaş taraftarı var sayı olarak bilmiyorum ama %99.9'u herhalde başkanla aynı fikirde değil. Çok net ya. Yani
şimdi şöyle bir durum var. Bu her zaman için konuşulur. Hani Beşiktaş tribününde. Özellikle işte bu kapalı tribünde yer tutan insanların her yönetimle aşağı yukarı bir şekilde ilişkisi olduğu, işte bu Beşiktaş çarşıdaki mekanların, bu insanların nasıl sahip olduğuna kadar muhabbetler yapılır. Sen de bilirsin yani. O yüzden biliyorsun şeyde de bir hani sosyal medyada çarşının da başlangıçta bir açıklaması olmamıştı. Hatta herkes ona da bir böyle bir kızmıştı. Yani tabii ki her yönetimde bu ne olursa olsun, yapılan işler ne olursa olsun bir şekilde nasıl diyeyim? O yönetim tarafından ya da o yönetimle beslenen insanlar oluyor. Bu insanların etrafında senin dediğin gibi sayıca ne kadar fazlalar? Ben zannetmiyorum bu yönetimi tekrar göreve getirebilecek kadar fazla olduklarını şu an. Seçildiği dönem Ahmet Nur Çebi'nin karşısında onun kadar güçlü bir aday yoktu. Çünkü Ahmet Nur Çebi Fikret Orman yönetimi döneminde o yönetimin en sevilen isimlerinden bir tanesiydi. Özellikle Şenol Güneş'in gelmesi, işte Şenol Güneş'le olan ilişkisi, sonra yönetimden uzaklaşırken yaşadıkları falan göz önünde bulundurulunca herkes onun başkan olmasını istiyordu. Ama şu an tüm hani elinde var olan kredilerin hepsini kaybetti. Ben zannetmiyorum senin dediğin gibi tekrar aday olsa seçilebilecek kadar yüksek sayıları bulabilecek mi? Zannetmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Ya tekrar aday olmaması gerektiğini düşünüyorum. Artık bunu yapmaması lazım. Ya bu Beşiktaş'ı gerçekten seviyorsa sevdiğini düşünüyorum. Çekilmesi lazım yani, burada insanların artık kulak asması lazım. İnsanlar illallah etti artık. Yani Ahmet Dürçebi ismini duyunca Beşiktaşların tansiyonu yükseliyor maalesef. Yani bu duruma getirdi
Evet,
kendini. Çok
getirdi.
zor değildi bu sese kulak vermek yani. Her taraftardan ses geldiğinde yok troller şöyle böyle. Yani Türkiye'deki bu algı ne zaman yıkılacak ya? Yani gerçekten Ahmet Nur Çebi'yi seven bir insan da Ahmet Nur Çebi istifa diyemez mi? Yanlış yapıyorsun diyemez mi? Neden herkes kendisini eleştirini direkt karşı bir camianın, karşı bir yönetimin vesaire bir şeyin adamı olarak görüyor? Ya neden bu kadar zor ya bu insanları dinlemek ve hemen yaftalamamak? Maalesef tabii ki bu Beşiktaş özelinde değil ama biz şu an Beşiktaş konuştuğumuz için söylüyorum. Bir eleştiri geliyorsa mutlaka birinin adamı, birinin şeyi, yok ötekinin fonladığı. Ya kimsenin kendi fikri olamaz mı ya?
Evet.
Yanlış da olsa insanın kendi fikri olamaz mı yani? Belki seni yanlış bir şekilde eleştiriyor. Olabilir. Yanlış olduğunu düşünüyorsundur. Ama niye illa ki sen onu bambaşka bir şeyle suçluyorsun? Ve sen böyle yaparak daha da arttırıyorsun tepkileri. Bu sefer sana tepki göstermeyen insan da tepki gösteriyor senin bu davranışlarına. Yani bu çok basit bir insan psikolojisi.
Tabii
Ya bunu bile bilmiyor musunuz yani?
bir şey çok saçma. Şey dedi ya ki hani gerçekten komedi. İşte Beşiktaş'ın şu an mali durumu gayet iyi durumda. Biz iyi yönettik. Mali olarak iyi bir yere getirdik kulübü. Diğer başkanlar artık bu kulüpte ben de görev alabilirim. Mali olarak iyi bir seviyede kulüp olduğu için onlar işte bağırttırıyor. Geçen sene de yönetim istifa diye bağırıldı abi. Geçen sene niye bağırıldı? Yani çok garip. Bu işte aymazlık yani. Bir tuhaf bir şey var. Yani dediğin de çok haklısın. Bir şeyi iyi yapmıyorsan ve birileri sana bunu iyi yapamadığını söylüyorsa bir dönüp kendine bakman. Yani bunu inkar ederek doğru yolu bulamazsın.
Bu arada iyi yaptığını düşünüyorsan da diyorum yani. Belki kendince iyi yaptığını düşünüyor ama bir tepki geliyorsa illa bu kötü niyetli olmayabilir ya. İyi niyetli bir tepki de olabilir. Gerçekten Beşiktaş'ı seven insanlar tepki gösteriyor da olabilir diye hiç düşünmüyor musun yani? Sonuç olarak sen Beşiktaş'ın en tepesindeki adamsın. Seni Türkiye'nin en ucundaki Beşiktaşlı da Beşiktaşlıyı da temsil ediyorsun. Yanındakini de herkesi temsil ediyorsun. Dolayısıyla her Beşiktaşlının sana bir söz söyleme hakkı var. Tabii küfür, hakaret vesaire olmadığı sürece. Herkesin en doğal hakkı bu yani. Bu sesleri duyacaksın, dinleyeceksin. Bunları hemen suçlamayacaksın, ötekileştirmeyeceksin. Birinin adamı demeyeceksin. En büyük yanlış bu.
Bir de bak
Ben çok
gerçekten
doğruyum, siz yanlış.
bir de küfür yok, hakaret yok, yönetim istifa. Başka bir şey bağırıldı mı abi? Yönetim istifa yani bu kadar net ve temiz. Yani sen gerçekten her şeyi çok iyi yaptığını düşünüyorsan istifa edersin, değil mi? Yönetim kulübü kongre sürecine sokarsın. Çok gerçekten kendine güveniyorsan ve her şeyi çok iyi veya da doğru yaptığını düşünüyorsan tekrar aday olursun. Yani o zaman görürsün yani gerçekten her şeyi iyi ve doğru yapmadığını.
Bu sene
Yani
en başından beri hata Mustafa ya. Kombine süreci, Avrupa dahil değildi vesaireydi. Taraftar isyan etti. Sonra ikinciyi açıkladılar. Yok taraftara satacağız ama ucuz satacağız. Sonra bir daha tepki geldi. Yani oradan başladı süreçler. Üzerine işte o Tadiç olayları vesaire. Koya koya koya devam ediyor. Resmen sanki birisi içeride bilerek bu taraftarla yönetimi kaşıdı yani. Başka bir açıklama bulamıyorum ben. Ya İnsanları adım adım adım adım adım uzaklaştırdılar kendilerinden ve bunu kendileri yaptılar. Ya
Hayır bir
kombine
de
süreci ya.
muazzam bir kadro kurmuşsun da hani gün gün bilet satabilecekmişsin gibi yani bu nasıl bir özgüven o da ayrı bir şey yani ki daha transfer bile yapamamışlardı yani bu saçmalıklar başladığında hatırlıyorsun.
Ya hiçbir şey yapamamışlardı ya. İşte Beşiktaş İstanbulspor maçını 1100 liraya, benim kombinemin olduğu yerin bileti 1100 liraydı maç bilet. Şimdi iki kişi gitmeye kalksın 2200 lira verip Beşiktaş İstanbulspor maçına mı gidersin?
Hiçbir şey izlememeye değil mi? Üzücü.
Yani mesela biz eşimle bir oyunun premierine gittik. Çok da önemli bir oyundu. Zorlu da. İyi de bir yerden bilet aldık. İkimiz toplamda 1350 liramı ne verdi? Şimdi buna mı gidersin? Beşiktaş İstanbulspor maçına mı gidersin?
Yani zaten şimdi her türlü pahalılıktan şey yakınıyoruz. İşte eğlenmek için aslında niyet edip gitmeye çalıştığın bir futbol müsabakası sonrasına da o kadar para verip bir de üstüne hiçbir şey izlemeden çıkmaya insan yani yok vermezsin yani.
Bu sene Beşiktaş'ın tribünlerinin boş olmasının sebebi bu arada bilet fiyatlarının yüksekliği değil. Çünkü o zihni sinir kimse, o fikri veren kimse her sene 30 bin civarında satılan kombineleri bu sene 20 bin civarında satışa çıkarttırıp bilet satmayı öngörmüş.
İşte
Beşiktaş
diyorum ya.
İstanbul Spor maçına, Beşiktaş Sivas maçına, işte Beşiktaş vesaire maç. Aslında her sene zaten o maçlara fazla bilet satılmıyordu ama kombine satışı yüksek olduğu için en azından o belli başlı yerler doluyordu. Ama şimdi sen o kombineleri de satışa çıkarmadın. Hem o kombineden gelir elde edemedin, hem bilet satamadın, hem taraftardan uzaklaştın, hem sezonu bitirdin. Yani bir tane olumlu hareket yok ya. Yani
Diyorum ya şey hani muhteşem bir kadro kurarsın. Hani bir şey vaat eder o kadro en azından oynadığı oyunla da. Gün gün bilet satmayı düşünürsün ama hani elde avuçta öyle bir şey de yok. Gerçekten kim bu fikri bulup kabul ettirdiyse yönetime muhteşemler yani. Dediğin gibi baştan sona neresinden tutsan elinde kalıyor.
hiçbir tane olumlu hareketleri yok
Yok.
maalesef ya.
Şimdi bir bu seçenek var. Kendisinin aday olup olmayacağı belli değil. Olabileceği yönünde de kulübe yakın bazı ne deniliyor onlara? Muhabirler.
Maalesef Beşiktaş'ın en büyük sorunu da onlar. Yani ben Hasan Arat Başkan'la görüşme şansım olsa Beşiktaş'ın muhabirliğini yapan herkesle ilişkisini kesmesini öneririm. Tamamen bambaşka isimler çıktı. Onun adamı olmayan, içeriden bilgisi vesairesi olmayan, içeriği yönlendirmeyen, karıştırmayan. Tamamen sıfır, sadece haber verecek insanların olmasını isterim. Yani bu muhabirlerin durumu beni çok rahatsız ediyor. Özellikle Beşiktaş tarafına baktığım zaman. Yani Beşiktaş'ta genelde Beşiktaşlı olmayanlar da var. Yani böyle çıkıp amigoluk yapsınlar demiyorum tabii ama en azından sürekli böyle karışıklığa yönelik haberler ya da içerideki yönetimin sözcülüğü gibi haberler artık beni çok rahatsız ediyor. Beşiktaş'ta bence büyük sorun da bu muhabirler. Yeni başkan adayının mutlaka onu da dikkate alması lazım. Eğer konuşma şansım olsaydı mutlaka bundan bahsederdim.
İşte bir seçenek o. İkinci seçenek işte Emre Kocadağ'a destek verip başkan adayı olarak Emre Kocadağ'ın ve işte Ahmet Nur Çebi'nin ona destek vereceği konuşuluyor.
Ahmet Çevi, Emre Koca da aynı ki. Yani hiçbir fark yok şu an.
Evet.
Umarım o da olmaz.
Umarım bence de o da olmaz. Ya yani çok ciddi bir şey yok şu anda. Hani öyle bir duyum pek ben de hani konuşuluyor. Bizim biliyorsun Barış Beşiktaş camiasında çok hakim. Özellikle ondan geliyor bu haber.
Ya bu arada ben de duyuyordum hani Emre Koca daha çok fazla seçime hazırlanıyor, dernekler vesaire her zaman başkanlığa oynuyor diye. Ne bu hep böyle kulağımıza gelen bir şeydi. Ya
Ben
muhtemelen
o kadar çok duymadım ya bunu gerçekten. Yani ben o kadar ciddi bir hani potansiyelinin olduğunu açıkçası düşünmüyorum bu süreçte. Bilmiyorum. Hani bu sen de dedin ya deminden ne kadar insan var Ahmet Nur Çebi'ye bundan sonra da destek verecek. Yani Ahmet Nur Çebi'ye destek veren insanlar da birlikte toplanıp hadi Emre Kocadağ'ı başkan yapalım derler mi? Ya da öyle bir potansiyeli var mı? Ben açıkçası zannetmiyorum pek.
yani Emre Kocadan zaten Ahmet Nur Çebi'den farklı vaat edebileceği ne olabilir ki? Bu yönetimin içerisinde ve bu düzeni değiştirmemek için hiçbir şey yapmadı. Şimdi gelip Beşiktaş'tan o isteyerek başkanlıkta ne vaat edecek? Zaten sen bu düzeni yaratan insanların en başında geliyorsun. Bu düzeni ben değiştireceğim mi diyeceksin yani. Komik olur o yüzden. Zaten başkanlığa aday olup düzenden farklı bir düzen yapacağım demesi de kendiyle çelişmesi olur. O yüzden inşallah aday olmaz. Olursa da seçilemeyeceğini umut ediyorum.
Umarım. Onun dışında şu an en ciddi başkan adayı Hasan Arat olarak görünüyor ki geçen sezon da bir açıklama yapmıştı. Hani bundan sonraki başkanlık seçiminde hani ben de varım şeklinde bir açıklaması olmuştu ki yani son dönemlerde bu yönde bir hazırlığının olduğunu da zaten hep de duyuyorduk. Derneklerle görüştüğünü, yer yer işte derneklerle buluşmalar yaptığını da duyuyordum ben. Şimdi işte önümüzdeki haftadan itibaren bir seçim ofisi kurup çalışmalarına başlayacağı haberleri var. Hani hatta işte mümkün olursa bir yemekte ben de bulunacağım. Yani öyle bir şey var, bir planımız var. Senin dediğin gibi umarım bir konuşma fırsatımız olursa belki biz de hani birkaç görüşümüzü belirtip belki isteğimizi de iletebiliriz ilerleyen dönemler için. Şimdi Hasan Arat'ın profili aslında hani genel olarak hem şimdiki yönetime hem de son dönemde hani Türkiye'de spor yöneticiliği yapmış çoğu insandan çok farklı. Bir kere gerçek bir sporcu. Bir zamanda Beşiktaş'ta da o hani basketbol oynamış bir sporcu. Bir taraftan da Yani şu an spor camiasının içerisinde de dünya spor kamuoyunun içerisinde de bir saygınlığı yeri ve çok ciddi bağlantıları da olan bir insan aynı zamanda. İşte 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı için Türkiye'nin Olimpiyat adaylığı başkanlığını da o yapmıştı ki o da hani finale kadar kalmıştı. Türkiye ciddi bir hazırlık süreciydi, ciddi bir adaylık başvurusuydu ki o zamanki hükümetin en güçlü olduğu dönemde çok ciddi yatırımların yapıldığı, çok ciddi hazırlıkların yapıldığı bir olimpiyat adaylığının o adaylık sürecinin başkanlığını yaptı, yürüttü ve ciddi de bir kampanya süreci geçirilmişti o zaman. Türkiye Olimpiyat Komitesi'nde de çok ciddi görevleri, sorumlulukları var, devam ediyor. Yani gerçek bir spor adamı. Bu aslında bir taraftan profil olarak bakıldığında her taraftarın aslında kulübünün başında görmek isteyeceği bir isimmiş gibi duruyor. Tabii ki bu her zaman de şey anlamına da gelmiyor yani göreve geldiğinde muazzam işler yapacak kulübü bir yerden alıp buraya götürecek gibi de bir anlam taşımıyor ama potansiyel olarak bakıldığında hani hep işte tırnak içinde vardır ya Beşiktaşlı duruşu işte o ağırlığa sahip ki zamanında Süleyman Seba yönetiminde de görev almış bir insana da. Sen ne düşünüyorsun Hasan Arat hakkında? Yani böyle bir ben giriş yapmaya çalıştım ama şu anki en ciddi aday o gibi görünüyor en azından.
Ya konuşulan isimler arasında dediğin gibi en iyi profil Hasan Arat gibi duruyor ama hep böyle o gelsin diye böyle çok fazla desteklediklerimiz bizi hayal kırıklığına uğrattığı için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şu an için mevcut yönetimin Beşiktaş'ı getirdiği durumdan daha kötü bir duruma giremeyiz muhtemelen. Ya psikolojik anlamda taraftarın çok anlamı için söylüyorum. Yani çok kötü bir duruma getirdiler Beşiktaş taraftarını. O yüzden her türlü buradan çıkacaktır yeni gelen yönetimde vesaire başkanla. Umarım bizim hayal ettiğimiz gibi senin söylediğin gibi işte sporcu kişiliği, duruşu, konuşmaları, hayata bakışı, spora bakışı Hasan Arat dışarıdan baktığımızda örnek bir profil olarak karşımıza çıkıyor. Beşiktaş'ta da bir spor geçmişi var. Yöneticilik geçmişi de var dediğin gibi. Ama çok eskiye dayanan bir yöneticilik geçmişi var. Hani böyle sürekli şu an gelen giden isimler gibi değil. O yüzden farklı bir şeyler var ediyor ama sonucu neler olur bilemiyoruz. İnşallah güzel olur Beşiktaş için. İnşallah hayırlısı olur. Türk spor için de inşallah hayırlısı olur dedim. Çünkü hep daha önce de konuştum. Maalesef çok fazla bağıranın kazandığı, haklı olduğu bir taraf var futbolda. Bu böyle devam ediyor. Her zaman başarılı olmak isteyen daha çok bağırmak istiyor. İnşallah Hasan Arat gelir. Bu profili devam ettirir ve başarılı olur. En azından bağırmadan, savaşmadan, böyle çok fazla kırıp dökmeden de başarılı olabileceğini gösterir diğer camiaları diyelim. Çünkü bunun yapabilmek için bu şekilde sessiz kalarak, daha sakin olarak, daha ılımlı davranarak bir başarının gelmesi gerek. Son dönemde bunu göremiyoruz. Çünkü ne kadar çok bağırsan, kayıtlar elimde dersen, o dersen, bu dersen, işte her yere çıkarsan o şekilde başarılı olabileceğini düşünüyor insanlar. Ses çıkarmazsan da işte taraftar aşağıdan bağırıyor. Hakkımızı yedirme, şöyle, böyle. Çünkü buna bir inanç var. Eğer fazla bağırmazsan, fazla hakkını aramazsan, ortalığı yıkmazsan başarılı olamayacağını düşünüyorlar. Bu her camia için geçerli. İnşallah Hasan Arat gelir. Bunu tersine çevirir diyelim. Yani en azından Türk sporu, Türk futbolu içinde güzel bir gelişme olur. Çünkü her seferinde bunu bekliyoruz, ediyoruz ama maalesef olmuyor. Belki bu sefer olur diyeyim. Neden olmasın?
Ya sporcu yanının bir tarafa bir de şey de var. Hani bir iş adamı da aynı zamanda bir yatırım şirketi, finans ve yatırım şirketinin de aynı zamanda yönetim kurulunda olan işte kuruculuğunu yapmış da bir adam bir taraftan da. Hani o yönü de var. Hani bir spor kulübü yönetmek için aslında yani neresinden baksan iyi bir profil gibi görünüyor. Senin dediğin gibi hani şu an temenniden öteye gitmiyor hiçbir şey. Bir taraftan da Fikret Orman çok konuşuluyor. Ahmet Nur Çebi'den önceki Beşiktaş Kulübü başkanı. Uzun bir dönem başkanlık yaptı. Tabii Yıldırım Demirören kadar olmasa da onun da başkanlık süreci uzundu ki bir defa erken bir seçime gitti bir tüzük değişikliğinden sonra falan. İki, üç defa seçilmiş oldu bu şekilde. Üç dönem bir başkanlık yapmış oldu Beşiktaş'ta. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Üç dönem yapmış oldu o şekilde.
Yani o son dönemi keşke yapmasaydı. Hem erken seçime gitti hem de bıraktı gitti.
Evet.
Enteresan bir dönem oldu.
Şimdi o da konuşuluyor ama hani şu hasenat varken ben gireceğini açıkçası pek düşünmüyorum. Yani çok hani kazanması pek nasıl diyeyim? Kazanma ihtimali çok yüksek olmayan bir seçime girmek istemez bence. Hasenat girmeyecek olsaydı belki de ciddi bir aday olarak ortaya çıkardı diye düşünüyorum ki çünkü çok yuvarlak açıklamalar yaptı zaten yönetimin kongre kararı aldıktan sonra. Hani net bir şey söylemedi. İşte görev verilirse
Ben
işte.
Fikret Orman gibi yani sözümü kesin Mustafa. Başkanları istemiyorum yani. Bir anda bırakıp gidiyor. Sonra hiçbir şekilde konuşmuyor. Ne Beşiktaş'ın divan kurulunda ne mali genel kurulda hiçbir yerde yok. Seçimlerde yok. Ondan sonra magazinsel böyle ihtiyaç olunca televizyona çıkıp konuşuyor. Ben böyle bir profil istemiyorum. Ahmet Nur Çebi bunun aksine ne olacağını söylüyor. Bakalım onu da göreceğiz ilerleyen dönemlerde. Yani en azından başkanlık bittikten sonra o başkanın oralarda olması lazım. Devamlı çıkıp konuşması lazım. Yani bir anda kaybolduğu zaman hoş olmuyor bence bu görüntü Beşiktaş başkanlığı açısından. Beşiktaş'ta maalesef bu var. Yani bırakan başkan bir daha hiçbir şekilde ortalıklarda gözükmüyor. Ben bunu çok sağlıklı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Şimdi magazin durumu ortaya çıkınca da Ahmet Nur Çebi çok fazla eleştirilince de Fikret Orman birdenbire ortaya çıktı. Daha da fazla konuştu. Neden? Çünkü şu an Ahmet Nur Çebi'ye kim eleştiride bulunsa, sallasa diyelim amiyane tabirle. Arkasında bir destekçisi olacağı için Fikret Orman da bundan faydalanıyor şu anda. O yüzden benim nazarımda en azından çok bir karşılığı yok söylediklerinin.
Bilmiyorum. Çok bir sürü 14 tane mi 15 tane mi bir dava açılmış davayla uğraştığını, bir kısmını kazandığını, diğerlerinin bitmesini bekliyorum gibi bir şeyler söylemişti konuşmak için ama dediğin gibi şey değil. Hani bahane değil tabii ki. O gittiği dönemde işte Fikret Orman paralar nerede? Yani bu çok zor bir şey olması gerek. Hani çıkıp da o gelen paralar nerelere harcandı ki az çok o dönemi yakından takip etmiş herkes o paraların nereye gittiğini zaten az çok biliyor. Sonrasında sonrasındaki dönem o çöküşten sonra işte Abdullah Avcı ile yapılan anlaşmalar, o dönem yapılan transferler. Evet o dönem çok saçma geçirildi ama çok zor olmasa gerek yani çıkıp bir açıklaması yapılabilirdi yani bu paraların nereden gelip ne kadar geldiği ve nerelere harcandığı. O yüzden de işte dediğin gibi konuşmamak işte aradan belirli bir süre geçtikten sonra dediğin gibi bir gündem oluştuktan sonra ortaya çıkmak çok şey durmuyor. Şık durmuyor. Bilmiyorum yani yanlış mı düşünüyorum? Bu kadar zor olmaması gerekiyordu yani. Bu paralar nerede? Nereye gitti? Nereye harcandı? Çıkıp açıklanabilirdi yani.
Ya diyorum ya belki yapılan eleştiriler kişinin çok ağırına gidiyor, çok zoruna gidiyor olabilir. Belki kendisi Beşiktaş için çok fazla uğraştığını, çok fazla dediğini ama bunun karşılığında hak ettiği değeri görmediğini düşünüyor olabilir. Ama bunun sonucu da bu değil. Yani çünkü bu yola çıkarken tepkilerin neler olabileceğini, neler başına gelebileceğini biliyorsun. Beşiktaş başkanlığına çıkıyorsun. Aynı şey Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlığı için de geçerli. Bu arada Galatasaray'da hiç böyle bir sabır yok. Zaten Burak Elmas'ı biliyorsun ne kadar sürede görevden alındı.
Şeyi düşün
Apar
abi.
topar yine.
Dursun Özbek'i düşün. Nasıl gönderildi? Nasıl ayrıldı başkanlıktan? Sonra nasıl tekrar geri geldi? O zaman küsüp gitseydi bir daha çıkmasaydı ortaya.
Yani aynı şekilde dediğin gibi o yüzden yani Beşiktaş fazla sabrediyor bence. O yüzden Beşiktaş taraftarının bence değerini bilsinler. Ahmet Nur Çebi, Ahmet Başkan'a da aynısını söylüyorum. Yani gerçekten hala saygılı bir şekilde gitmeni söylüyorlar sana. Yani bir üst tona geçmiyor taraftar. Israrla sakin bir şekilde senden gitmeni istiyor. Yani bir bildiği vardır diyeceksin artık Beşiktaş taraftarının. Beşiktaş'ı seviyorsan en azından çünkü kalmanın Beşiktaş'a bir fayda sağlamayacağını görüyorsun. Olmuyor yani. Olmuyor. Bazen de gitmek gerekir. Sevdiğin için gitmek gerekir.
Abi çok romantik bir yere doğru gitmeye başladı. Yavaş yavaş toparlayalım istersen.
Ya romantiklik de kalmadı ki Mustafa ya. Beşiktaş tribünü de zaten bitirdi bizi.
Ben çok uzun süredir maça gitmiyordum. Yani en son Dortmund maçına gitmiştim Şampiyonlar Ligi'nde. İşte bir de İstanbulspor maçına gittim.
Ben Beşiktaş tribünden de şikayetçiyim ya. Yani Beşiktaş tribünü maçla hiçbir alakası yok. Yani
Yok.
arkada maç oynanıyor.
Yok.
Beşiktaş gol atıyor. VAR inceliyor mesela. Tribün orada Yıldız Tilbe bestesi söylemekle meşgul. Ya orada en azından bir hakemi baskı altına alırsın. Bir ıslık yaparsın. Gol mü verildi? İptal mi geldi? Başka bir şey mi oldu? Beşiktaş 2-0 öne mi geçti? Beşiktaş'ın oyunu tutması mı lazım? Rakip takıma baskı yapmak mı lazım? Ya sanki futboldan hiç anlamıyormuş gibi davranıyor Beşiktaş tribünü. Ben de üzülüyorum buna açıkçası. Bu
Çoğu
kadar
zaman
önemli bir
yani.
tribünün
Kusura bakma ama
bu şekilde etkisiz kalması beni üzüyor. Ya belki dinleyenler, izleyenler olur. Bize sinirlenenler olur. Kızanlar olabilir. Tabii ki çok fazla deplasmana gitmişlerdir. Çok fazla emek vermişlerdir. Beşiktaş'ın peşinde koşmuşlardır. Hepsine saygım sonsuz. Belki onlar kadar Beşiktaşlı olamayabiliriz. Ya da onlar bizim kadar olamayabilirler. Bu kimsenin Beşiktaşlılığını kimse ölçemez. Ama bence tribünün o eleştirilen olması lazım. Fikret Orman'ın ilk döneminde böyle çok fazla sallanan tribün vardı ya işte tribünden gelmiyorlar sadece ıslık yapıyorlar vesaire. O futbolu bilen tribün bence. Beşiktaş tribününün o şekilde olması gerekiyor. Tabii ki en güzel besteleri, en güzel yerlerleri geldiğinde yeri geldiğinde geri gelen kesimlere de lafını göndereceksin. Lafını esirgemeyeceksin. Hani bu sadece ıslık çalmak demek değil. Ama her şeyi yeri ve zamanında yapacaksın. Bu şekilde olacaksın. Yani bundan gocunmamak lazım. O yüzden Beşiktaş taraftarını biraz daha maçın içinde olmaya davet ediyorum. Değil.
Ben yani çok katılıyorum bu söylediğine. Dediğim gibi işte çok uzun aradan sonra ilk defa maça gittim. Vahimdi yani. Bir de nereden çıktı bu Yıldız Tilbe bestesi ya? Yani bir anlamı da
Ya
yok.
Yıldız Silve bestesi diye ya. Her şey olabilir. Ya bambaşka Azer Gürül
Anlaşılmıyor da
olur.
yani. Hani anlaşılsa
Serdar
o
Ortaç
da
olur.
anlaşılmıyor da yani. Böyle bir tempo da yok. Hiçbir şey yok
Ya
yani. Sahaya katlanabiliyor da yok.
benim hissettiğim kendilerini eğlendirmeye geliyorlar
Evet.
gibi oluyor. Ya böyle de demek istemiyorum şimdi insanlara böyle, bir şekilde direkt damga vurmak istemiyorum ama dışarıdan gözüken bu maalesef.
Ya
Yani
şey
Beşiktaş'la alakaları, takımla alakaları yok da kendileri orada gelmişler. Biraz şarkı söyleyelim, hadi eğlenelim. Sonra evimize gidelim gibi oluyor yani. O zaman taraftarlık olmuyor bu bana göre.
şeyin
Yanlış bir taraftarlık oluyor.
rahmetli Hıncal Uluç'un işte vardı ya bir saldırı Galatasaray. Biraz anlamsız anlamsız ve hiçbir sahaya etkisi olmayan biraz ona benzedi. Bir de
Ya şeyler kısa, sert, hızlı, tempolu söylenebilecek şeyler olması lazım
evet.
sahaya etki etmesi için yani.
Zaten sahada bir şey oynanmıyor. O işte sen orayı birazcık belki hareketlendirmek için hani bir şeyler yapman lazım. Sen zaten tribünde baygınsan aşağıda da hiçbir şey olmaz yani. Bir de şey de çok güzeldi. Umarım federasyon buna devam eder. 16 maçı çok iyiydi. Ki bence 15 olmalı. 16 bile geç.
10 yani güneş varsa olmaz, kapalıdayız, eski kapalı. Güneş beynimize vuruyor. Maç
Aç
falan
kardeşim
izlenmiyor.
şapkanı güneş gördüğünü ya. Bak ne
Olmuyor,
güzel
olmuyor.
çoluğumuzla çocuğumuzla maça gittik. Vakit geçirdik.
İzlenmiyor.
Yani
Ya da Tüpraş Stadyumu'nun buna bir çözüm olması lazım. Artık aralardan güneşi mi keserler, bir şey mi yaparlar?
yok güneşi kesmesinler. Zaten çim büyümüyor. Bir de güneş kesilirse abi olmaz.
Yok yok, tribüne gelen kesin. Bu arada boşluklar var ya, belki oralara
Ya o boşluklar işte şey için o güneş sahaya da gelsin diye. Senin için koymuyorlar
falan bilmiyorum.
onları.
Güneş sahaya geliyorsa, bu saha bu durumdaysa gelmesin o zaman yani. Bir de öyle bir şey var biliyorsun ki.
Boyarız
Sahanın
en kötü be. Ne olur.
durumu da ortada.
Abi ağzına sağlık. Toparlayalım yavaştan istersen. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
Yok abi, ne söylesek zaten moralimiz bozuluyor. Maçla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Umudun var mı diyeyim ya,
Ha.
Galatasaray maçı.
Evet Galatasaray maçı var hafta sonu. Yani o kadar artık ben çok uzaklaştım. Bir umudum yok. Ne umudun olacak yani? Hani sahada öyle bir potansiyel görmüyoruz. Dediğim gibi ben Burak Yılmaz'dan belki bir şeyler deneyebileceğini düşünüyordum. O da denemeye niyetli değilmiş. O yüzden hayal kırıklığına uğrattı ki. Yani o kulübedeki hallerin hareketlerini görsen gerçekten. Hani o işte şey tayfa var ya Selçuk, Burak, Arda. O tayfadan bence herhalde en teknik direktör olmayacağı Burak galiba ya. Pek ben oraya şey yapamadım yani.
Yakıştıramadım.
Yakıştıramadım. Hani bir şeyi yok yani. Hani o bir ağırlığı. Şey ol mesela Onur'un attığı gol offside oldu ya böyle. Hemen kulübeye girdi izledi böyle. Biz daha bir görmüyoruz ya. Çıktı böyle. Ha offside offside. Tribünlere böyle offside. Ulan sana ne dön önüne işine bak. Bana onu offside demeye şey, sen misin yani? De şey ne oldu bir şey daha oldu. Ha 9 dakika uzatma verdi hakem. Tribüne dönüp küfür ediyor. 9 dakika ne ya bilmem ne falan diye. Yani böyle tuhaf tuhaf hareketler bilmiyorum. Bana garip geldi. Neyse o yüzden
Ya ben onlara takılmıyorum ama içinde bulunduğu durum rahat bir durum bence. İstediğini yapabilir. Kimse bir şey
evet.
demez.
Evet.
Bunun
Aynen
tadını
öyle.
çıkarması lazım.
Ha, yani bir şeyler denemesi lazım açıkçası. Umarım dener. Yani yine aynı kadroyla aynı düzenle çıkacaksa hiç yapmasın. Şey. Denesin, yenildikten sonra kimse dönüp de Burak niye yenildin demeyecek. Dediğin gibi rahat.
Aynen, öyle bir avantajı var yani.
Evet, yani yeni teknik direktör, yeni yönetim, yeni teknik direktör gelene kadar bir
Bu
şeyler
arada
yapmaya
şeyi de
çalışsın.
söylemiş olayım. Hani olur da gittik böyle Galatasaray'ı yendik falan. Zor bir ihtimal ama umarım Burak'la bu iş olur falan demezler. Hani ne
Yok.
olursa olsun o planla. Ya çünkü Beşiktaş bunu çok yaptı maalesef. İşte Önder Karaveli de yaptı. İsmail de yaptı. Yani belli başlı bazı şeyler görünüyorken zorlamaya hiç gerek yok. O yüzden zaman kaybına da gerek yok. Yani Burak Yılmaz yeni yönetim gelene kadar 6'da 6'da yapsa
Yok abi,
yeni
evet.
hocanın gelmesi lazım.
Kesinlikle.
Yani bunu
Hemen
buradan
Emre Hoca'yla
söylemiş olalım.
anlaşıp bir sonraki sezonun planlamasını yapmaya başlayacaksın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Gerekiyorsa devre arasından itibaren uygun
Ya
taktiğiyle
bu arada
devam
yeni
edecek.
hoca vesaire diyorlar. Mevcut başkan adaylarının direkt bu konuda konuşması lazım. Yani bunun önüne geçirmesi lazım. Eğer böyle bir niyet varsa bilmiyorum. Tudor vesaire isimleri geçiyor.
Evet, Tudor
Kesinlikle
konuşuluyor.
buna izin verilmemesi lazım. Yani bu ayıp olur. Kongre öncesinde gidip yeni bir hocayla anlaşmak vesaire. Buna kesinlikle
Yapılan bir şey
karşı
abi.
çıkmam gerekiyor.
Ama abi yani o hani ben gelirsem şunu getireceğim, bunu getiriyorum pek şey karşılanan bir iş değil. Kötü
Hayır
karşılanan.
hayır şu an mevcut başkanın bir hocasından bahsediyorum
Ha,
ben.
aman aman abi sakın. Yani ulan getirebiliyorsan zamanında getirseydin o zaman yani.
Söylemek
Şimdi
istediğim o yani.
hani bir şey
Kongre.
diyecektim. Şimdi demeyeyim. Yani Allah Allah sakın. Yani kongreye kadar evet Burak'la devam edilip bitirmesi lazım bu süre. Sakın yani öyle bir şey yapma.
Keşke Burak da olmasaydı. Yani Rıza Hoca kapıda bekliyorken ben bir iki maçta gelirim diyor. En azından ona görev verilebilirdi aslında ama.
Pizza niye uyuyup durduğun yerde değil mi? Kapatıyorum ben de.
Yani Burak Yılmaz'dan daha etkili olur denir.
Ya tabii ki ama yani boş ver abi buralara gir. Tamam. Rıza Hoca, Muza Hoca. Sağ ol. Zamanında aldı görevi. Ayton'a 3 tane gol attırıp bitirdi bizi. Yeter. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki hani süreç devam edecek. Belki de Galatasaray maçından sonra işte ne bileyim Sercan'la olur, Barış'la olur, Mert'le olur. Sen, ben, üçümüz bir Galatasaray maçı ve işte sonrasında konuşabiliriz önümüzdeki hafta.
İnşallah yüzümüz olur. Konuşabilecek durumda oluruz da program yap.
Adam gibi adam Burak Yılmaz. Sahada yüreği olan bir takımla çıkar merak etme deyip burada kapatalım. Tekrardan ağzına sağlık. Beşiktaş'ı içinde bulunduğu işte durumu, süreci, işte kongre sürecini dilimizin döndüğünce konuşmaya çalıştık Mali ile. Önümüzdeki hafta yeni konularla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Geçiş oyununu tüm podcast mecralarından ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bize yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı, daha da önemlisi önerilerinizi iletebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.